Dünyayı Okumak. Yazarlarla, yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Timur ve Akif Pamuk.
Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, Dünyayı Okumak programından merhaba. Ben Aytaç Timur. Yine Ağustos ayının güzel bir gününde yine edebiyat konuşacağız. Sizinle bir yazarımı ağırlıyorum. Ayşegül Devecioğlu, Metis Yayınları'ndan Anatomi Dersi öykü kitabı çıktı. Ayşegül Hanım, Açık Radyo'ya hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Daha önce sizi ağırlamış mıydık Açık Radyo'da?
Evet, birkaç kez.
Ah, çok güzel. O zaman alışkınsınız. Bizim dinleyicilerimizi de tanıyorsunuz. Şimdi evet. Bu Anatomi Dersi kitabını Metis Yayınları sağ olsunlar bana göndermişler. Ben de bir çırpıda okudum. Ve hemen ilk sorumu ilk iki öykünüzle başlayarak sormak istiyorum. Birincisi kitaba adını veren öykü Anatomi Dersi. Ötekisi de Emma Ceviz Ağacı'nda. Bu iki öyküde de İki kadın yaşadıklarını betimlemekte güçlük çekiyorlar. Hatta sizin kullandığınız bir metafor var. Çarmıha gerilmek. Bir nevi kahramanlarımız çarmıha geriliyorlar ama böyle şaşkın şaşkın bakınıyorlar. Neden ben çarmıha gerildim diye. Buradan başlayarak bu kadınların iç dünyasına derinlikli bir şekilde girip anlam arayışlarını su üstüne çıkardığınızı düşünebilir miyiz bu iki öyküde?
Yani olabildiğince diyelim. Çünkü hani aslında ikisi farklı karakterler.
Doğru.
Siyah Mol'deki kadın karakter hani belki birçoğumuz gibi.
Ama Siyah Mol'e geçeceğim. O üçüncü öykü.
Pardon. O zaman
Emma Ceviz Ağacı'nda. Emma Sema'dan bahsediyorum yani.
Tamam.
Çünkü Siyah Mol'deki gerçekten tam bambaşka. İkinci sorum o zaten. Oraya geçeceğim.
Tamam. Peki pardon. Yani büyük ihtimalle yani yazının el verdiğince öyle yapmış olmalıyım. Aslında dediğim gibi aslında Emma için de aynı şeyi söyleyebilirim. Emma ile Anatomi Dersi'ndeki iki kadın da farklı. Biraz hani şeyler kurban gibiler. Belki işte o hatta bazı arkadaşlar ya da böyle edebiyat söyleşisi yaptığımız dostlar bunu bir tür İsa ile de bağlantılandırdılar. Hani bir çeşit o çarmıhtan yola çıkarak herhalde.
Aynen.
Ama ben pek o bağlantıyı kurmuyorum. Kurmadım. Bu soru bana yapıldıktan sonra da bu yorum çok kuramadım. Çünkü aslında bir şekilde özellikle Anatomi Dersi'ndeki kadın karakter de yaşadığının etkisiyle bir tür zamana kapılma. Aslında onu Emma için de söyleyebiliriz. Yani zamanın akışına, işte yaşadıklarına bir tür kapılma hali var.
Burada zaman derken zamanın ruhunu mu kastediyorsunuz?
Yani zamanı kastediyorum aslında. Zamanın ruhunu kastetmiyorum. Hı hı. Zamanı kastediyorum. Yani yaşadıklarının akışına diyeyim. Kapılmış haldeler. Aslında ne yapacaklarını da çok bilemiyorlar. Tabii bunlar şöyle olmuyor. Yani yazar bunları yazarken ölçüp biçmiyor aslında. Yani belki bir yanıyla ölçüp biçiyor ama esas olarak burada sistemli bir ölçüp biçme şeyi yok. Daha çok hani içte bir terazi var. Onun için de metnin akışına göre bu ruh halleri bir şekilde betimleniyor. Şimdi siz sürünce düşündüm ben hani böyle bir derin anlam arayışında mıydım yazarken diye. Galiba değildim. Dediğim gibi hani o iki karakterin bu böyle bir olayı nasıl yaşayacaklarına dair aslında ikinci bir dünya yani kurdum. bu dünyada işte bu karakterler bir şekilde kendi varlıklarını ifade ettiler diyelim. Böyle cevaplandırabilirim
sorumu. Anladım. Yani ben de bu iki öyküyü okurken hem anatomi dersini hem de Emma Ceviz Ağacı'ndayım. Yani bu iki kahramanın böyle bir suya kapılmış, hayat onları nereye götürüyorsa gittiklerini düşündüm. Evet. Buradan sonra işte üçüncü öyküye geçince, üçüncü öykümüz Siyah Molly. Şimdi buradaki evet. kahramanımızsa hayata karşı çok net beklentisi belirlenmiş ve o beklentisini hayat karşılasın diye uğraşıyor. İzin verirseniz şimdi oradan bir bölüm okumak istiyorum bu kadının da karşılaştığı bir erkekle ilgili. Şöyle yazmışsınız, diyor ki arkadaşları 3 kız 4 oğlan, okul arkadaşları. Göreceksiniz çok iyi insanlar diyor Sinan. Ciddi konulardan hoşlanmıyorlar. Ciddi konular dünyanın durumu, siyaset filan. Kaybolan türlerden, yok olan ormanlardan, tecavüze uğrayan kadınlardan söz açmamak gerek. Tatile çıkmayı, yemeklere gitmeyi, alışveriş etmeyi seviyorlar. Öyle olsun bakalım diyor içinden. Pek güzel katlanabilirim buna. Bir Siyah Molly gibi. Kötücül olanı, Berlinliği bu akşam aklından çıkarsa iyi olur. Ama evet. ama öykünün sonunda buna katlanamadığını fark ediyor. Şimdi ben ilk iki öyküyle bu öykü arasındaki kahramanımız hani biraz karşıt kurguladım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bir müddet sonra çünkü fark ediyoruz ki yani bu kadarına da katlanamıyoruz.
Evet. Şimdi Siyah Molly'deki kahraman dediğim gibi birçoğumuz gibi aslında sürmekte olana yani çevremizde olup bitenlere bir tür isyan içinde. Fakat bunlara bireysel olarak yapılabilecek pek az şey var. Yani onun sıkıntı çektiği ya da acısını çektiği diyelim. İşte aslında gözümüzün önünde dünyanın hatta gezegenin yok olmasına karşı işte yapabileceği pek az şey var. Ve bu onu kötücülleştiriyor. Hani bireysel olmak kötücülleştiriyor. Bu bütün ilişkilerine yansıyor. Ben hani bundan önce bir iki söyleşide de söyledim. Hani pek benim eve davet edip şarap içeceğim, karşılıklı şarap içeceğim birisi değil Siyah Molly'deki kadın kahraman diye. O kötücüllüğü içinde de bir takım stratejiler geliştirmiş. İşte hani birlikte olduğu erkeklerle nasıl birlikte olacağına dair. Etrafa da pek iyi gözlerle bakmıyor. Yani halbuki bunun tam tersi bir bakış da mümkün aslında. Ama dediğim gibi yalnız bir karakter. Ve bu yalnızlığı içinde bütün bu yaşananlara karşı şeyde bir çözüm de öğretemiyor aslında. Aslında bu da bir sürüklenme hali diye düşünüyorum. Yani müdahil olabildiği çok fazla bir şey yok. İşte sonunda balıkları öldürmek ve adamdan ayrılmak dışında ki aslında müdahil olabildiği, değiştirebildiği de pek bir şey yok. Aslında diyebilirim ki o da bir tür sürüklenme hali içinde.
Biraz daha ama şeyi var. Mesela şöyle bir bölümde okumak istiyorum. Diyor ki yatakta doğruluyor, bir sigara yakıyor. Üstüne çöken boğuntudan kurtulmaya çalışıyor. Sinan da doğrulmuş, merakla ona bakıyor. Acaba aklından geçenleri söylese mi? Tutkulu aşk istemediğini, kolay, basit, duygu ve anlam barındırmayan sevişmelere razı olduğunu söylese mi? Hatta daha ileri de gidebilir. Sadece sesinin yumuşacık olması yüzünden seninle birlikte oldum diyebilir. Ama bunlar üzerine konuşmak istemiyor.
Ama şey yok mu? Mesela diyelim ki bu oldukça yalnız bir karakter olduğunu görüyoruz. Hani varlığını da sürdürmekte, dünyadaki varlığını sürdürmekte zorluk çeken, acı çeken bir karakter. Ama başka insanlara ihtiyaç duyuyor. Mesela bir erkeğe ihtiyaç duyuyor, onun bedenine ihtiyaç duyuyor. Bir aşka ihtiyaç duyuyor belki ya da aşk yaşayamayacak kadar kötücülleşmiş, dünyayla ilişkisi sertleşmiş diyeyim. Aslında dünyayla hemhal olabilme yeteneğini de kaybetmiş. Belki okuyucular şey beklerler, hani benim bu karaktere sahip çıkmamı, ama hiç sahip çıkacağım bir karakter değil açıkçası Siyah Molly'deki kadın karakter. Dolayısıyla aslında yalnız olmayı da beceremiyor, birlikte olmayı da beceremiyor ve dolayısıyla şey yapıyor yani, o ilişkide de devamlı kötücül bir şekilde yer alıyor, yani bulunuyor o ilişkinin bir yanında, kötücül bir şekilde bulunuyor.
Harika. Şimdi isterseniz ben bu Siyah Molly'den esinlenerek programın ortasına bir şarkı yerleştirdim. This is a film, Goran Bregovic. O da biliyorsunuz bir balıktan söz evet. ediyor. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, Anatomi Dersi Öykü kitabının yazarı Ayşegül Devecioğlu'yla sohbetimiz devam edecek ama bir Goran Bregovic'e kulak verelim. Ayşegül Hanım tekrar merhaba.
Merhaba.
Umarım bu şarkıyı ya da Goran Bregovic'i seviyorsunuzdur, size hediyemiz.
Çok. Ve de benim en sevdiğim parça.
Harika, o zaman çok güzel oldu. Böyle konuşmadan iletişim kurmuş olduk.
Evet evet, ben de ona şaşıyordum şimdi kendi kendime.
Şimdi gelelim bu Türk İlim Yayma ve Hayalleri Yıkma Vakfı'na. Pardon. Türk İlim Yayma ve Hayalleri Yıkma Vakfı. Bu vakfımızın da 5 başlıkta toplanan hayalleri yıkma amacı var. Güzel olmak, evet. zengin olmak, memleketin kurtulacağına inanmak, aşka inanmak ve ünlü olmak. Evet. Bir kere bu öykünün sürpriz sorununu dinleyicilerimizle paylaşmayalım, okusunlar öyle şey yapsınlar ama bu tabii bu 5 hayal günümüz Türkiye'sinin özeti gibi.
Evet.
Hatta siz bunları da madrabazlık olarak tanımlamışsınız. Ve sizin de yazdığınız gibi, acaba başımıza ne geliyor, hayallerimizden mi geliyor Ayşegül?
Hayallerimizden gelmiyor muhakkak. Yani aslında dediğim gibi o öyküdeki karakterler de bana oldukça uzak. O dörtlü. Bir yanıyla tabii ben de özellikle 80 öncesinde aktif siyasi mücadele içinde bulunmuş bir insan olarak bir yanımla da gayet iyi tanıyorum. Ve belki bir yanımla da özdeşleşiyorum da onlar. Yani ben hayatımı başka şekilde sürdürdüm. Onlar biraz kendi geçmişlerine gömülmüşler ve burada şey arıyorlar. Aslında bu tür tiplerle de ben sıkça karşılaştığım için herhalde bu öykü de oradan çıktı. Yani kendi geçmişlerini anlamlandıramıyorlar, hatta bir nevi düşmanlık besliyorlar kendi gençliklerine diyeyim. Özellikle bu parası olan ve vakıf işinin finansmanını sağlayan karakter. Yoksa ben şeye inanıyorum, yani şu anda elimizdeki en önemli güçlerden bir tanesi olduğuna inanıyorum, hayal gücünün. Dolayısıyla hayalleri yıkmanın da mümkün olmayacağını düşünüyorum. Yani ben biraz şey yapmak istedim, kendi halimizle dalga geçmek istedim aslında. Evet. Öykünün altında çok büyük şeyler, düşünceler falan yok.
Ama yani, ben şöyle düşünüyorum, mesela bu güzel olmak, zengin olmak ve ünlü olmak herhalde bugün 20 ile 30 yaş arasındaki gençlerin yani çok büyük bir bölümünün hayali. Öyle değil mi?
Ha, mutlaka, yani o da işte günümüzün bir şeyi.
Bu demin sözünü ettiğim zamane ruhu tam da bunu şu anda değil mi? Şey yapıyor, özendiriyor.
Evet. İşte orada madrabazlık dediğim, hani bunlar bir reklam şirketiyle anlaşıyorlar. Hani orada biraz reklamcıları harcayarak hani her türlü madrabazlık önce çıkıyorlar, böyle bir şey nasıl olur diye. Sonra her türlü madrabazlığı pazarlamaya alışkın oldukları için bir kampanya şey yapıyorlar, bundan çıkartıyorlar ve işte hakikaten okuyucularımıza bırakalım belki. Olaylar hani bir şekilde
gelişiyor. Sonu sakın söylemeyelim. Gelelim son öyküye. Yani bu da yakın gelecekte edebiyat, bence büyülü bir öykü olmuş bu.
Hı hı.
Ve okur bu öyküde, yani yakın gelecekteki edebiyatta, yazar henüz eserini tamamlamadan metne müdahale edebiliyor, eleştirebiliyor ve hatta değiştirebiliyor. Ben de şey düşündüm bunu okurken, aslında edebiyat şimdi de biraz bu hale gelmedi mi? Yani metinlerde ne yazılacağını Artık okur belirlemiyor mu? Ne diyorsunuz bu konuda?
Evet, şimdi aslında orada kültürel, siyasal bir problemin biraz şey yapılması var. Biraz da egzajere edilerek anlatılması var. Yani edebiyat piyasa belirledikçe edebi üretimi, yazarların da zihni ister istemez okur benden ne talep eder? Mesela geçenlerde bir şey okudum. Nerede okudum şimdi hatırlamıyorum. İşte herhangi bir romandaki kahramanların, özellikle kadınlar için bu şey, işte en fazla 30-40 yaşlarında olması talep ediliyormuş şey okuyanlar tarafından. Yani piyasa bir biçimde aslında yazarın zihnine de sirayet ediyor. Ama tabii hem her yazar böyle değil, hem bununla ya belki bununla bireysel mücadele etmek de mümkün diyecektim. Geri alıyorum. Aslında hepimiz bu ortamın içindeyiz. Çünkü yazarlar birbirlerinin yazdıklarından da mutlaka etkileniyorlar. Ama tabii illa hani piyasa şartlarına boyun eğmek zorunda da değiller. Bir tercih de yapabilirler. Çok da haksızlık etmek istemiyorum. Çünkü bunun ne kadar zor olduğunu da bir taraftan biliyorum. Ama orada şey var, yani simül dünya öyküdeki şey, şimdi mesela robotlar yazıyor öyküleri ve hatta ödül bile aldılar değil mi? Robotların yazdığı bir öykü büyük ihtimalle algoritma şöyle veriliyor, işte bu yapılan anketler sonucu da müthiş bir şey var, big data var. O datadan işte hepimizin tercihleri, şunları bunları, ne seviyoruz ne sevmiyoruz elenerek bu şeylere yükleniyor. Bu kitabı yazacak yazan robota, yapay zekaya yükleniyor ve oradan hatta bir ödüllü roman bile çıkabiliyor. Ama burada önemli olan işte aslında bir tür dünya da yaratılıyor. Yani dokunabildiğin bir simül dünya adını taktım ben ona. Aslında ismi ilk defa simülakrumdu. Fakat sonra vazgeçtim. Çünkü günlük hayatta da bir şeye tekabül ettiği için o kavramdan vazgeçtim. Simül dünya belli algoritmanın gene yapay dünya zekaya yüklenmesiyle yaratıyor yazar ve okurlar da o dünyanın içine girip şifresi olan bazı okurlar dolaşabiliyorlar. O dünyanın içinde dolaşabiliyorlar. Zaten öykü de o dünyanın içinde geçiyor. Yani simül dünyada geçiyor. Yani böyle bir şey herhalde henüz mümkün değil ama olabilir. Bu şeyi nasıl etkiler? Bu konularda şey bilgim doğrusu çok fazla değil. Sadece öyle hayal ettim böyle bir şey olabilir diye. Çok bilgili değilim bu konuda. Sonuçta da işte orada da olanlar oluyor diyelim.
Evet, olanlar, ama burada sezginiz güçlü. Çünkü hani demin sizin de söylediğiniz gibi artık yani edebiyat da bu okurun talep ettiği alanlarda, ne bileyim mesela daha çok kadınlar okuduğu için kitaplarda da orta sınıf kentli kadınlar daha çok anlatılmaya başlanıyor gibi, böyle birbirini besleyen, dolayısıyla da giderek bir tek düzeliğe dönen bir yazın hayatına da dönüştük diye düşünüyorum ben.
Evet, evet, günümüzü araştıranlar, onu ben çok şey yapamıyorum ama günümüzü araştıran edebiyat tarihçileri aslında işte bu bir takım romanlarda ya da öykülerde yine neden karakterlerin hatta tercihlerini, yani aldıkları yolu da şey yaptığında pek çok benzerlik buluyorlar. Bunun sosyolojik bir anlamı olmalı diye düşünüyorum. Fakat ben hani belki bu konuda biraz daha farklı veya benim gibi düşünenler de vardır. Farklı demeyeyim. Hani dediğim gibi bunun aslında biraz politik, kültürel bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani tüm şeyi değiştirmedikten sonra bu ortamı, yani edebiyatın tamamen piyasanın şeyinde olduğu, yine de edebiyat sanki oradan da kaçabilme gücüne sahip.
Kesinlikle, yani tabii. Yani bir underground tarafı var edebiyatın. Mutlaka bir tabii. Başka bir köşede bir başka kendine habitat buluyor yani.
Tabii çünkü hani sonuçta edebiyat dediğimiz zaman metinlerin bilinç dışıyla büyük bir ilişkisi var. Yani dile sığdırmaya çalışırken ya da dilden kaçıp imgeye ulaşmaya çalışırken bilinç dışıyla, yani söylenmemiş, söylenemeyecek olanla ilişki kuruyor. Dolayısıyla burada aslında çok zengin bir şey var. Buna ne kadar piyasa tahakkümü sirayet edebiliyor onu çok bilmiyorum. O yüzden de mutluyum edebiyat açısından.
Ben de aynısının gibi düşünüyorum. Yani bu kesinlikle böyle. Ayşegül Hanım çok teşekkür ediyorum. Programımızın da sonuna geldik.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ
olun Açık Radyo'ya geldiğiniz için.
Teşekkürler.
Umuyorum yine yeni kitaplarınızı hazırlıyorsunuzdur. Bana gelirse ben de elimden geldiğince okumaya çalışırım. Tamam. Çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler.
Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, Dünyayı Okumak'ta ben Aytaç Timur. Bugün Anatomi Dersi Öykü kitabının yazarı Ayşegül Devecioğlu ile konuştum. Önümüzdeki programda başka bir yazarla, başka bir kitapla yine sohbet etmek üzere. Hepinize hoşça kalın.